Ayrım 68.
Ortasında açık mavi, iri iri süsler olan büyük bir tepside çörekler geldi. Herkesin bildiği ince, karışık buğday unundan yapılmış, üzerlerine eritilmiş taze yağ dökülmüş, son derece lezzetli çöreklerdi bunlar. Stepan Trofimoviç istekle aldı tepsiyi. Ne yağlı ne lezzetli çörekler, biraz içki olsaydı. Vodka mı istiyorsunuz beyefendi? Evet evet biraz, çok az bir şey. 5 kopeklik yani. Stepan Trofimoviç tatlı tatlı gülümseyerek 5 kopeklik dedi. 5 kopeklik, 5 kopeklik. Basit halktan birine sizin için bir şey yapmasını söyleyin, elinden gelen her şeyi seve seve yapar sizin için. Hele gidip vodka getirmesini isteyin, bu olağan sevince hemen telaşlı, mutluluk dolu bir hizmet etme tutkusuna dönüşür. Yakın akrabasıymışsınız gibi neredeyse telaşlanır sizin için. Vodka almaya giden, gerçi yalnız siz içeceksinizdir, bunu kendisi de bilir. Biraz sonra sizin duyacağınız hazzı içinde bir ölçüde duyarak koşar. 2-3 dakika sonra yeşile çalan büyük bir kadehli şişe Stepan Trofimovic'in önündeydi. Meyhane çok yakındı. Hepsi benim mi? Pek şaşırmıştı. Evde daima bulunurdu vodka ama 5 kopeye bu kadar çok verdiklerini hiç bilmiyordum. Kadehi doldurdu, ayağa kalkıp gösterişli bir tavırla odanın karşı köşesine, çuvalın üzerinde beraber geldiği, yolda sorularıyla canını öylesine sıkan kara kaşlı kadının yanına gitti. Kadın kızardı bozardı, içmek istemedi ama Stepan Trofimovic'in son derece kibar sözlerine karşı koyamadı. Sonunda kalktı, dayanılmaz acılar çekiyormuş gibi yüzünü buruşturarak, her kadın gibi 3 yudumda saygıyla içti. Kadehi geri verdi, öne eğilerek selamladı Stepan Trofimovic'i. Beriki ağır başlılıkla karşılık verdi bu selama, hatta mağrur bir tavırla masasına döndü. Birden karar vermiş kalkmıştı yerinden, oysa kadına içki vermek 1 dakika önce aklında bile yoktu. Şişede kalan vodkayı kadehine boşaltırken keyifli keyifli şöyle geçiriyordu içinden. Halka nasıl davranılacağını hakkıyla biliyorum, hakkıyla. Her zaman söylemişimdir de bunu onlara. Kadehini doldurmamıştı ona kalan içki ama ısıttı içini. Hatta biraz da başını döndürdü. Çok hastayım ama hasta olmak çok kötü bir şey değil. Hemen yanı başında sakin bir kadın sesi duyuldu. İster miydiniz acaba? Başını kaldırdı, karşısında görünüşü pek yoksul, sırtında kentte giyilenlere benzeyen koyu bir entari, omuzlarında büyük sarı bir şal olan, 30'unu geçmiş bir kadın. Bu bir hanım ve öyle görünüyor. Görünce şaşırdı. Yüz anlatımında Stepan Trofimovic'in bir anda pek hoşlandığı bir şey vardı. O da yeni girmişti içeri, sıranın üzerinde, tam Stepan Trofimovic'in oturduğu yerin yanında eşyaları kalmıştı. Stepan Trofimovic'in içeri girince merakla baktığı, bunu hatırlıyordu, bir kadın çantasıyla pek büyük olmayan muşamba bir torba. Kadın bu torbadan kapağında haç olan ciltli 2 küçük kitap çıkardı, Stepan Trofimovic'e uzattı. Eh olsun ama sanırım bu İncil. Büyük bir memnuniyetle, şimdi anlıyorum. Gezici kitap satıcısının söyledikleri gibisiniz. Birçok kereler okudum. 50 kopek mi? 35'er kopek dedi kadın. Büyük bir memnuniyetle, İncil'e karşı değilim. Çoktandır bir daha okumak istiyordum. İncil'i en azından 30 yıldan beri okumadığını, ancak 7 yıl önce Renan'ın İsa'nın Hayatı kitabında birkaç sayfa okuduğunu hatırlamıştı birden. Bozukluğu olmadığı için 4 rublelik kağıt parasını çıkardı. Ev sahibesi parayı bozarken Stepan Trofimovic evin içinde oldukça büyük bir kalabalığın toplanmış olduğunu, onun hakkında konuştuklarını fark etmişti. Kentte çıkan yangından da söz ediliyordu. Stepan Trofimovic'i getiren köylü konuşuyordu en çok. Kentten yeni dönmüştü çünkü. Yangının kasıtlı çıkarıldığından İşbigulin işçilerinden söz ediyorlardı. Yangından hiç söz etmedi bana yolda diye geçirdi içinden Stepan Trofimovic. Her şeyden söz etti de bir onu es geçti. Efendim Stepan Trofimovic, düş görmüyorum ya. 40 yıl düşünsem gelmezdi aklıma. Tanıyamadınız mı yoksa? Görünüşte eski uşakları andıran, sakalsız, geniş yakalı bir palto giymiş, orta yaşlı bir adam söylüyordu bunları. Kendi adını duyunca ürperdi Stepan Trofimovich. "Affedersiniz," diye mırıldandı, "hiç tanımıyorum sizi." "Unuttunuz demek. Anisim, Anisim Ivanov. Hatırladınız mı? Rahmetli Bay Gaganov'un yanında çalışıyordum. Sizi bayım rahmetli hanımım Avdotya Sergeyevna'nın yanında çok gördüm. Varvara Petrovna ile geliyordunuz. Kaç kere kitaplarınızı benimle yolladı size. İki kere de Petersburg şekerlemesi getirdim size ondan." Stepan Trofimovich gülümsedi. "Aa evet, hatırladım seni Anisim. Burada mı oturuyorsunuz?" Spasov yakınında V Manastırı'nda Avdotya Sergeyevna'nın kız kardeşi Marfa Sergeyevna'nın yanındayım. Hatırlarsınız belki, baloya giderken kupa arabasından düşmüş, ayağını kırmıştı. Şimdi manastırın yanında bir evde kalıyor, ben de yanındayım. Şimdi de gördüğünüz gibi ablasına haber götürmek için kente gidiyorum. "Demek öyle, güzel." Anisim gururla gülümsedi. "Sizi görmek çok sevindirdi beni. Bana çok iyi davranırdınız. Böyle nereye gidiyorsunuz efendim? Yalnızsınız da sanırım. Hiç yalnız başına yolculuğa çıkmazdınız gibime geliyor, değil mi?" Stepan Trofimovich ürkek ürkek bakıyordu ona. "Spasov'a bize mi gidiyorsunuz yoksa?" "Evet, Spasov'a gidiyorum. Bana öyle geliyor ki herkes Spasov'a gidiyor." "Fyodor Matveyevich'e mi gidiyorsunuz? Sizi gördüklerine çok sevinecekler. Eskiden nasıl sayar severlerdi sizi. Şimdi bile sık sık anarlar." "Fyodor Matveyevich'e de uğrarım." "Uğramalısınız, uğramalısınız. Burada köylüler de şaşıp duruyorlar efendim. Sözde şosede yaya yürürken görmüşler sizi. Çok salaktır buranın köylüleri." "Ben Anisim, İngilizlerde olduğu gibi bahse girdim. Oraya yaya gidebileceğime bahse girip..." Alnında şakaklarında ter taneleri birikmişti. Anisim amansız bir dikkatle dinliyordu. "Tabii tabii, öyle olmalı." Ama artık dayanamamıştı Stepan Trofimovich. Öylesine bozulmuştu ki kalkıp dışarı çıkmak istiyordu. Ama bu sırada semaveri getirdiler. Tam o anda da bir şey için dışarı çıkan kitap satıcısı kadın döndü. Stepan Trofimovich kurtulmak için onunla konuşmaya başladı. Anisim sustu, çıkıp gitti. Gerçekten de köylüler pek şaşırmışlardı. "Ne biçim adam bu?" diyorlardı. Yolda yürürken buldular onu. Öğretmen olduğunu söylüyor, Avrupalı gibi giyinmiş. Akıl bakımındansa küçük bir çocuktan farkı yok. Sorulan sorulara acayip cevaplar veriyor. Birisinden kaçmış görünüyor, parası da var. Valiliği durumdan haberdar etmek isteyenler vardı. Çünkü kentte karışıklık var zaten. Ama Anisim bir anda bastırmıştı bu heyecanı. Hole çıkınca oradakilere Stepan Trofimovich'in öğretmen değil yüksek öğretmen olduğunu anlattı. Sonra şöyle devam etti. "Kendileri bilgindirler, büyük bilimlerle uğraşırlar. Burada toprakları da vardı bir zamanlar. 20 yıldan beri General Karısı Stavrogina'nın evinde, evde en sayılan insan olarak kalmaktadırlar. Kentte herkesçe son derece sayılırlar. Soylular kulübünde bir gecede 1-200 rublelik, bir de 100 rublelik verirlerdi oyuna. Rütbesi danışmandır. Ordudaki yarbay rütbesinin karşılığıdır bu. Anlayacağınız, albaydan ancak bir rütbe aşağıdadırlar. Üzerlerinde para bulunmasına gelince, general karısı Stavrogina'dan aldıkları için hesapsız paraları vardır." Ve benzeri. Stepan Trofimovich yanında oturmuş, çayını yudumlayan, çöreklerden ısıran kitap satıcısı kadını hoş bir merakla seyrederken Anisimov'un saldırısından kurtulmanın verdiği rahatlıkla "Ama bu bir hanım, hem de çok mükemmel bir hanım," diye göğüs geçirdi. "Bu küçücük şeker parçası bir şey değil. Soylu, özgür, aynı zamanda sakin bir yanı var. Gereğince saf ama yalnız biraz değişik." Kısa zamanda kadının adının Sofia Matveyevna Ulitina olduğunu, K'de yalnız başına yaşadığını, orada küçük esnaftan dul bir kız kardeşinin bulunduğunu öğrendi. Kendisi de duldu, bölük komutanı yardımcılığı yapan Asteğmen kocası Sivastopol'da vurulmuştu. "Ama daha pek gençsiniz, 30'unuzda yoksunuz." Sofia Matveyevna gülümsedi. "34 yaşındayım." Nasıl, Fransızca'da mı biliyorsunuz? Biraz. Kocam öldükten sonra soylu bir evde 4 yıl kadar kaldım, orada çocuklardan öğrendim. Kadın 17 yaşında dul kalınca bir süre Sivastopol'de kaldığını, hemşirelik yaptığını, sonra başka başka kentlerde bulunduğunu, şimdi de durmadan dolaşıp İncil sattığını anlattı. Aman Tanrım, kentimizde başından tuhaf, hatta pek tuhaf bir olay geçen kadın siz misiniz yoksa? Sofia Matveyevna'nın yüzü kızardı. Evet der gibi başını salladı. Stepan Trofimovic şaşkınlıktan titreyen bir sesle, ''Bu kepazeler, bu alçaklar!'' diye başladı. Acıklı, nefret dolu anısı yüreğini sızlatıyordu şimdi. Bir an daldı. Yanı başındaki kadının gene kaybolduğunu fark edince, ''Oo, gene gitmiş!'' diye geçirdi içinden. İkide bir dışarı çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Yanılmıyorsam biraz da telaşlı. ''Bak hele, kendimi düşünür oldum.'' Başını kaldırdı, gene annesini gördü karşısında ama bu kez tuhaf bir hali vardı. Evin içi köylü dolmuştu, hepsini annesinin getirdiği de belliydi. Evin sahibi de, kentten inek satın alan köylü de vardı içlerinde. İki köylü, arabacı oldukları sonra anlaşıldı ile, köylü gibi giyinmiş, oysa sakalsız, varlıklı bir küçük esnafa benzeyen, herkesten çok konuşan, yarı sarhoş, ufak tefek bir adam daha vardı. Hepsi ondan, Stepan Trofimovic'den söz ediyorlardı. İnek satın alan köylü kendi dediğinde diretiyor, sahilden giderse yolu 40 verst uzatacağını, vapura binmesinin zorunlu olduğunu söylüyordu. Yarı sarhoş küçük esnafla ev sahibi hararetle karşı duruyorlardı bu düşünceye. Beyefendi vapura binip gölü geçerlerse elbette kısalır yol sevgili kardeşim. Bunu bilmeyecek ne var? Ama kış geldi artık, vapur yaza kadar buraya uğramaz bile belki. En çok Anisim heyecanlanıyordu. Uğrar uğrar, bir hafta daha uğrayacak. Doğru, evet, bir uğruyorsa üç uğramıyor, kış geldi sayılır çünkü, mevsim geçti. Bazen Ustiyev'de 3 gün beklediği oluyor. Anisim köpürmüştü. Yarın uğrayacak vapur, saat 2'de uğrayacak. Yarın akşam Spasov'da olacaksınız efendim. Stepan Trofimovic kaderinin ne göstereceğini korku içinde beklerken, ama nesi var bu adamın diye kekeledi. İki arabacı öne çıktı, pazarlık etmeye başladılar. Ustiyev'e kadar 3 ruble istiyorlardı. Bu ücretin fazla olmadığını, yazın da buradan Ustiyev'e 3 rubleye gidildiğini söylüyordu ötekiler yüksek sesle. Stepan Trofimovic, ama burada da rahatım, istemiyorum diye kekelemeye başladı. ''Rahatsınızdır efendim, çok doğru buyurdunuz bunu. Ama Spasov'da çok daha rahat edeceksiniz. Hem sizi görünce ne sevinecektir Fyodor Matveyevich?'' ''Allah'ım, dostlarım, bütün bunlar benim için ne umulmadık şeyler.'' Sonunda döndü Sofia Matveyevna. Ama bitkin, üzgün bir tavırla sıraya çöktü. Ev sahibesine ''Spasov'a gidemeyeceğim.'' dedi. Stepan Trofimovic irkildi. ''Nasıl, siz de mi Spasov'a gidiyorsunuz?'' Nadejda Yegorovna Svetlitsina adında toprak sahibi bir kadının dün ona kendisini Hatova'da beklemesini, onu Spasov'a kadar götüreceğini söylediğini, şimdi de gelmediğini anlattı Sofia Matveyevna. ''Şimdi ne yapacağım ben?'' diye sızlanıyordu. ''Ama sevgili ve yeni dostum, o kadın gibi ben de götürebilirim, adını da unuttum, o köye sizi. Araba kiraladım, oraya gideceğim.'' ''Yarın da beraber Spasov'a geçeriz, ne dersiniz?'' ''Siz de mi Spasov'a gidiyorsunuz?'' ''Ama ne etmeli, ne kadar sevindim.'' ''Büyük bir memnuniyetle götürürüm sizi. Beni arabalarıyla götürmek istiyorlar, kiraladım. Hanginizin arabasını tuttum?'' Spasov'a gitmek için önüne geçilmez bir istek uyanmıştı Stepan Trofimovic'in içinde. 15 dakika sonra üstü kapalı hafif bir arabaya binmişlerdi. Stepan Trofimovic heyecanlı, pek sevinçliydi. Sofia Matveyevna ise torbası elinin altında, dudaklarında mutlu bir gülümseme, Stepan Trofimovic'in yanında oturuyordu. Anisim yerleştiriyordu onları. Yardım etmek için içeri dışarı koşarken, ''İyi yolculuklar efendim.'' diyordu. ''Sizi görünce ne sevinecekler?'' ''Allah'a ısmarladık dostum, Allah'a ısmarladık.'' ''Fyodor Matveyevic'i göreceksiniz efendim.'' ''Evet dostum, evet, Fyodor Petrovic'i. Hadi Allah'a ısmarladık.'' 2. Araba hareket eder etmez Stepan Trofimovich hemen başladı. Görüyorsunuz ya dostum, kendimi dostunuz saymama izin veriyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz ya ben, seviyorum halkı, bu kaçınılmaz bir şey ama bana öyle geliyor ki halkı bu kadar yakından görmemiştim. Stasi, güya o da halktan ama gerçek halktan, yani şosede görülen gerçek olanından söz ediyorum. Sanırım benim nereye gideceğimi, ama bırakalım artık, biraz saçmalıyorum gibi ama aceleden böyle konuşuyorum. Rahatsınız herhalde efendim. Sofia Matveyevna uyanık ama saygılı bir tavırla Stepan Trofimovich'in yüzüne baktı. Hayır hayır, battaniyeyi omuzlarıma alayım geçer. Rüzgar serin de biraz, hatta pek serin ama unutalım bunu. Aslında başka şey söylemek istiyorum size. Sevgili ve eşi bulunmaz dost. Pek mutluyum gibi bir duygu var içimde. Bunun sebebi de sizsiniz. Mutluluk zararlıdır benim için. Çünkü yakında tüm düşmanlarımı bağışlayacağım. Ne çıkar bundan? Gerçekte pek hoş bir şeydir bu efendim. Her zaman değil sevgili saf kız. İncil, görüyorsunuz ya artık onu birlikte vaaz edeceğiz. Ben de seve seve sizin o güzelim kitaplarınızdan satacağım. Bunun bu tarzda çok yeni bir şey, bir ülke olduğunu sanıyorum. Dinine bağlıdır halk, kabul edilmiş bir şeydir bu. Ama İncil'i tanımıyor henüz. Anlatacağım ona onu. Aşırı saygı beslediğimden kimsenin kuşku edemeyeceği bu mükemmel kitabın yanlışlarını onu sözlü olarak anlatırken düzeltmek de mümkündür. Şosede de yararlı olacağım. Daima yararlı olmuşumdur. Daima söyledim onlara bu ve bu sevgili nanköre. Ah bağışlayalım, bağışlayalım. Önce herkesi bağışlayalım. Ancak o zaman kendimizin de bağışlanacağımızı umabiliriz. Evet, herkes birbirine karşı suçludur çünkü. Bütün insanlar suçludur. Bakın, bunu çok doğru söylediniz herhalde. Evet, evet, çok doğru söylediğimi ben de hissediyorum. Çok iyi anlatacağım onlara. Ama esas söylemek istediğim neydi? Hep şaşırıyorum, ne söyleyeceğimi unutuyorum. Sizden ayrılmamama izin verecek misiniz? Öyle hissediyorum ki bakışınız kaba, çayı şapırdatarak içiyorsunuz. Ama hoş bir şey var sizde, yüz çizgilerinizden de görüyorum ki, ah yüzünüz kızarmasın, erkeğim diye de korkmayın benden. Benim için sevgili eşi bulunmaz bir kadın her şeydir. Bir kadının yanında olmadan yaşayamam ama sadece yanında. İyice şaşırdım ne söyleyeceğimi iyice. Asıl söylemek istediğimi bir türlü hatırlayamıyorum. Ah yanında daima bir kadın olan insan ne mutludur. Öyle sanıyorum ki biraz da heyecanlıyım. Şosede de yüce düşünce vardır. İşte, işte düşünce üzerine bunu söylemek istiyordum deminden beri, şimdi hatırladım. Oysa önceleri böyle bir şey aklımın ucundan geçmezdi. Peki ama niçin oradan gitmemizi istediler? Orada da hayatımızdan memnunduk, buradaysa çok soğuk oluyor. Aklımdayken söyleyeyim, topu topu 40 rublem var. İşte alın bu parayı, alın alın, tutamam ben, kaybederim, alırlar elimden. Uyumak istiyorum gibi geliyor bana. Kafamın içinde de bir şey dönüyor. Öyle dönüyor, öyle dönüyor ki. Ah ne iyi bir insansınız. Nedir o üstümü örttüğünüz? Çok hastasınız efendim. Kendi battaniyemi örttüm üzerinize ama paranızı... Oh Allah aşkına sözünü etmeyelim artık. Çünkü dokunuyor bu bana. Ah ne iyisiniz. Birdenbire sustu, hemencecik uyuyuverdi. Bu 17 verstlik yol pek kötüydü. Araba sarsıla sarsıla gidiyordu. Stepan Trofimovich sık sık uyanıyor. Sofia Matveyevna'nın başının altına koyduğu küçük yastıktan başını hızla kaldırıyor. Sofia Matveyevna'nın elini yakalıyor. Onun bırakıp kaçacağından korkuyormuş gibi "Burada mısınız?" diye soruyordu. Düşünde ağzı açık, dişleri üzerinde bir kuru kafa gördüğünü, fena olduğunu söylüyordu ona. Sofia Matveyevna pek ilgileniyordu onunla. Araba doğru, avlusunda küçük yapılar olan dört pencereli büyük bir eve götürdü onları. Uyanan Stepan Trofimovich aceleyle indi arabadan. Evin en geniş, en iyi odası olan ikinci odaya geçti. Uykulu yüzünde son derece telaşlı bir ifade vardı. Simsiyah saçlı, adeta bıyıklı, 40 yaşlarında iri yarı bir kadın olan ev sahibesine kendisi için bir oda istediğini söyledi hemen. Odayı kilitleyin, başka hiç kimseyi sokmayın oraya. Konuşacaklarımız var çünkü. Evet, size çok söyleyeceklerim var sevgili dostum. Parasını vereceğim size, vereceğim diyerek kolunu salladı kadına. Gerçi telaşlıydı, acele ediyordu ya, dilini pek nazlı oynatıyordu. Ev sahibesi kaba bir tavırla dinliyordu onu ama kabul ediyor anlamında susuyordu. Bu susuşunda da gözdağı verici bir şey vardı. Stepan Trofimovic hiçbir şeyin farkında değildi, aceleyle, çok acele ediyordu. Kadına gitmesini, hemen hiç vakit geçirmeden yemek getirmesini söyledi. Bıyıklı kadın dayanamadı artık. ''Burası han değildir bayım, yolculara yemek vermeyiz biz. İstakoz kaynatabiliriz, hadi bilemedin semaver hazırlarız, başka şeyimiz yoktur. Taze balık da ancak yarın olur.'' Ama Stepan Trofimovic öfkeli bir sabırsızlıkla ''Parasını vereceğim, yeter ki çabuk olun.'' diye tekrarlayarak gene sallamaya başladı elini kolunu. Börekle kızartılmış tavukta karar kıldılar. Bütün köyü arasalar bir tavuk bulamayacaklarını söyledi ev sahibesi. Ama gidip aramaya gene de razı oldu. Lütfediyor da gidiyormuş gibi bir tavrı vardı. Kadın dışarı çıkar çıkmaz Stepan Trofimovic hemen kanepeye oturdu. Sofia Matveyevna'yı da yanına oturttu. Odada hem kanepe hem de birkaç koltuk vardı ama pek zavallı şeylerdi bunlar. Hayli geniş olan bu oda karyola bir bölmenin arkasındaydı. Rengi uçmuş eski lime lime duvar kağıtlarıyla duvarlarındaki mitolojik sahneleri gösteren korkunç taş basma resimleriyle ön duvarı boydan boya kaplayan tasvirleriyle, dinsel resimleriyle, şuradan buradan toplama, acayip eşyasıyla kentlilik ve çok eski bir köylülüğün göze çirkin gelen bir karışımıydı. Ama Stepan Trofimovic'in hiçbir şeye baktığı yoktu. Pencereden dışarı, evden 10 adım ötede başlayan büyük göle bile bakmamıştı. Baş başa kaldık sonunda, hiç kimseyi almayalım içeri. Her şeyi ta en baştan başlayarak her şeyi anlatmak istiyorum size. Sofia Matveyevna endişeyle susturdu onu. Stepan Trofimovic biliyor musunuz ki? Stepan Trofimovic tatlı tatlı gülümsedi. Nasıl, adımı biliyor muydunuz? Anisim Ivanoviç ile konuşmanızı duydum. Ben de size şunu söylemek cesaretini buluyorum kendimde. Sofia Matveyevna kapalı kapıya bakarak kimse duymasın diye sesini alçaltıp bu köyün pek tekin bir yer olmadığını söyledi. Buralı köylülerin balıkçı oldukları, balıkçılıktan başka bir işle de uğraşmadıkları halde her yaz köye gelen konuklardan canlarının istediği parayı aldıklarını anlattı.